welcome.
Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Recep Özdem ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında bugün de sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 13 Nisan 2022 Çarşamba'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk bölümde herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde sizlerle olacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Berk Atlı telefon bağlantımızla yayınımızda olacak. Dünyada ve ülkemizde kömür madenciliğinin geçmişi ve güncel durumu, kömür madenlerindeki başlıca tehlikeler ve riskler, işçilerde sık görülen meslek hastalıkları, güncel mevzuat düzenlemeleri ve kömür madenlerinde çalışanların olası kaza ve meslek hastalıklarına karşı kullanmaları gereken kişisel koruyucu donanımlar hakkında bilgiler alacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde yayınımıza Avrupalı Türkler köşemizle devam edeceğiz. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver telefon bağlantımızda yayınımızda olacak. Efendim, Fransa'da 12 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkan tabloyu Fransa'da yaşayan Türkler, Müslüman göçmenler ve Türkiye-Fransa ilişkileri açısından değerlendireceğiz. Güne Bakan başladı.
Neler mi istiyorum uyanınca her sabah? Ne bahardan bir neşe, ne de yazdan bir çiçek. Siyah, çok siyah, kadife kadar siyah. Bir saçın buklesini bana kim getirecek? İstiyorum gurbette akşamlarda. Ne rüzgardan bir buse, ne de bir pembe kelebek. Derin, çok derin, ufuklar kadar derin. Bir çift gözün rengini bana kim getirecek? Thank you. istiyorum uyanınca her sabah. Ne bahardan bir neşe, ne de yazdan bir çiçek. Siyah, çok siyah, kadife kadar siyah. Bir saçın buklesini bana kim getirecek?
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan, Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi telefon attığımızda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Berk Atlı var. Sayın Atlı, merhaba.
Merhaba Mustafa Bey, nasılsınız? İyi yayınlar.
Çok sağ olun, diyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de iyisinizdir inşallah.
Çok sağ olun.
Konumuza geçmeden önce sizi kısaca tanımak isteriz. Berk Atlı kimdir?
Tabii ki hemen kısaca kendimi tanıtayım. Berk Atlı 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Arkasından vatani görevini yaptıktan sonra da 2005 yılında Çalışma Bakanlığı'na İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne uzman yardımcısı olarak başladı. Üzerinden 15 sene geçti. Tabii şu an 18. senem bitmek üzere.
Çok
çalışma
güzel.
Teşekkür ederim. Çalışma uzmanı olarak genel müdürümüzün maden biriminde görevime devam etmekteyim Mustafa Bey.
Çok güzel. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sizinle bugün dünyada ve ülkemizde kömür madenciliğini konuşacağız. Kömür madenciliğinde neler yaşanıyor? Tehlikeler, riskler nelerdir? Tehlikelerden korunmak için madencilerimiz neler yapıyorlar veya yapmalılar? Bunları ele alacağız. İsterseniz şuradan başlayalım. Dünyada ve ülkemizde kömür madenciliğinin durumu hakkında bize biraz bilgi verir misiniz?
Tabii Mustafa Bey, ama isterseniz bu sorunuza geçmeden önce ben şunu belirtmek istiyorum. Öncelikle TRT kurumuna ve size haftalardır bu süre giren yayınınızdan dolayı, iş sağlığı güvenliğine vermiş olduğunuz katkınızdan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum.
Sağ olunuz, biz de teşekkür ediyoruz.
Çok sağ olun. İsterseniz sorunuza geçeyim şimdi Mustafa Bey. Kömür hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. İnsanoğlunun enerji ihtiyaç duyduğu ilk yıllardan beri kömürün insan yaşamında ayrı bir yeri olmuştur diyebiliriz. Kömür insanların çağ atlamasına yardımcı olmuştur. Yani kömür sayesinde çağlar atlanmıştır. Peki bu kömür dediğimiz şey nedir? Onu bir kısaca tanımlayayım isterseniz. Kömür bildiğimiz üzere fosil yakıtlardandır. Nasıl oluşur peki bu kömür? Bataklıkların altında milyonlarca yılla ifade edilecek derecede uzun zaman diliminde sıkışmış ve birikmiş bitkilerin oluşturduğu karbonumsu bir kayaçtır kömür aslında.
Evet.
Ve kömür için şunu diyebiliriz Mustafa Bey, kömür doğal bir zenginliktir. Yani bunu söyleyebiliriz. Şimdi dilerseniz dünya ve ülkemiz için kömür neden önemlidir? Onunla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Dünya genel enerji gereksiniminin %80'i kömürden. Petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlardan, geri kalanı da başta hidrolik ve nükleer olmak üzere diğer kaynaklardan karşılanmaktadır. Bilinen dünya kömür rezervinin %66'sı taş kömürü olmak üzere 1.2 trilyon tondur. Dünyada kömürün genel enerjideki payı %29, elektrik üretimindeki payı ise ortalama %37'dir. Peki ülkemizde durum nedir? Ona bir bakalım isterseniz. Ülkemizde fosil yakıtlardan karşılanan enerji %50'nin üzerindedir. O zaman şunu diyebilir miyiz Mustafa Bey? kömür ülkemiz için önemli bir enerji ham maddesidir.
Evet,
yani kömürden evet vazgeçemeyiz asla. Dilerseniz kömür madenleriyle ilgili istihdama bakalım. Biz Türk istatistiklerimize bakalım. 2018 yılı için madencilik ve taş ocakları sektöründe toplam 135.263 kişi istihdam edilmiştir. Kömür ve lignit çıkartılması faaliyet grubunun madencilik ve taş ocakları sektörü istihdamındaki payı yaklaşık %26'dır. 2018 yılında kömür ve lignit çıkartılması faaliyet grubunun toplam istihdam içerisindeki payı ise %0.12 oranındadır.
Hı hı.
Şimdi dilerseniz iş sağlığı ve güvenliği konusuna yavaş yavaş böyle giriş yapalım.
Girelim. Kömür madeni o kadar önemli bir maden ki biz ithal de ediyoruz dünyadan ve ithal ettiğimiz o kömürlerin kalorisi yüksek olduğu için onu elektriğe de çeviriyoruz. Böyle biliyorum değil mi?
Çok doğru söylüyorsunuz Mustafa Bey. Evet, evet. Kesinlikle.
Hani
kesinlikle.
Gelişmekte olan ülkeler bu maden, kömür madenciliğini yapıyorlar. Fakat bununla birlikte pek çok kaza da meydana geliyor. Ülkemizde de yaşadık geçmiş yıllarda. Maalesef çok can kaybı yaşadık. Vefat edenlere Allah'tan tekrar rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.
Amin.
Maalesef riskleri de beraberinde getiriyor.
Evet Mustafa Bey.
İsterseniz şuradan devam edelim.
Tabii.
Kömür madenlerindeki başlıca tehlikeler ve riskler neler? Madencilerimiz en çok hangi tehlikelerle karşılaşıyorlar? Bunları bize anlatır mısınız?
Tabii seve seve Mustafa Bey. Şimdi literatürde şöyle söyler aslında bu madencilik konusuyla ilgili iş sağlığı güvenliği ile ilgili bir arama yaptığınızda şöyle başlar. Madencilik doğası gereği çok riskli ve tehlikeli bir sektördür der aslında. Ben bir işte maden mühendisi olarak şunu düşünüyorum. Doğası gereği gerçekten o kadar çok riskli ve tehlikeli meslek var ki böyle düşünürsek.
Hı hı.
Birazdan sayacağım size tehlikeleri, riskleri. Tamam doğru gerçekten tehlikeler, riskler var. En sonunda da bir sihirli cümle söyleyeceğim size. Yani hatta şimdi de biraz ipucu vereyim. Önlem alırsak yani bunları tamamen engelleyebiliyoruz. Tamamen önüne geçebiliyoruz. Dilerseniz başlayayım ben. Tehlikelerimiz neler? Öncelikle yeraltı kömür madenlerinde sıcaklık ve nem önemli sorunlardandır Mustafa Bey. Yer altına indiğimizde madene girme tecrübeniz oldu mu Mustafa Bey?
Onun maalesef öncelikle olmadı.
Olmadı.
Evet.
Evet. Önceki şunu söyleyeyim. 33 metrede bir sıcaklık 1 derece artar der. Aşağıya doğru indikçe sıcaklık artıyor. Şimdi öyle bir kafamızda hayal edelim. Ve nem artıyor. Termal konfor dediğimiz koşullarda oldukça olumsuz koşullar ortaya çıkıyor.
Hı hı.
Yani termal konfor dediğimiz durum yer altına indikçe kötüleşiyor ve bu bizim için bir tehlike, çalışanlar için tehlike. Bunun dışında galeri açılması sırasında delme patlatma işlemleri nedeniyle gürültü meydana geliyor. Gürültünün başka bir nedeni de yer altındaki kömürü yüzeye taşımak için kurulmuş olan sistemlerdeki motorların çalışması. Bu sesler.
Hmm.
Delici cihazları çalışıyor. Bunlar bu delici cihazları vibrasyon dediğimiz titreşime nedeni oluyor. Dışarıda görmüşüzdür belki bu asfalt delerler.
Evet.
Evet. Yani onun aynı o aletlerden yer altında da var ve onlar titreşime neden oluyor. Bu bizim için bir tehlike. Ve madenlerin karanlık ortam olması aydınlatma ile ilgili sorunları yol açıyor. Bu da çalışanlar için tehlike oluşturuyor.
Tabii.
Onun dışında Mustafa Bey devam edecek olursak bu madenler kimi zaman yüksek rakımlı yerlerde olabiliyorlar. Bu durumda da hipoksiye bağlı sorunlar yaşanabiliyor. Vücut oksijensiz kalıyor. Bu da tabii çalışanlarımız için büyük bir tehlike. Yine yeraltı kayaçlarından yayılan radon gazı nedeniyle radyoaktiviteye bağlı sorunlar yaşanabiliyor. Yüksek rakımlı yerlerde hava şartları nedeniyle soğuma ve soğuk nedeniyle çalışanlar için bir tehlike oluşturuluyor bu soğuk. Ve önemli bir tehlike daha söyleyeceğim size. Toz. Kömür madenciliği için en önemli tehlikelerden bir tanesi toz maruziyeti.
Ciğerlere çok zarar veriyor değil mi?
Tabii Mustafa Bey. Evet. Aslında bu iki yıldır bu toz ve parçacık konusunda biraz tecrübe yaptık. Maskelerimizi taktık. Hepimiz bu konuda Yani ister istemez bir önlem almayı öğrendik aslında bu pandemi sürecinde. Aslında buna benzer bir önlem tabii yer altında da yapılması gerekiyor. Aslında madencilik alanında toz var, gerçekten var. Ve bizi ilgilendiren toz, bizi rahatsız eden toz, gözle göremediğimiz toz. Mustafa Bey, 0-5 5 milyon aralığındaki gözle görülmeyen ancak ölçümlerle ortaya çıkabilen toz bizim için tehlikeli oluyor. Bu da İraf kömür madenciliğinde olan bir tehlike maalesef. Devam edecek olursak yine kömür madenleri için göçük ve taş düşmesi önemli tehlikelerden, hatta iş kazalarının en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Göçük yeri altında takimat dediğimiz yukarıda zemini tutan, çökmesini önleyen sistemin yetersizliğinden veya eskimesinden kaynaklanır. Diğer bir tehlike, Mustafa Bey, ben böyle devam ediyorum.
Tabii, buyurun.
Kömür madenleri içinde bulunan metan gazı. Bunu da çok duymuşuzdur.
Metan gazını çok duyduk, evet.
Değil mi? Evet, evet, çok duymuşuzdur. Bu havadan hafif bir gazdır ve yukarıda birikir. Özellikle kömür madenlerinde fosil ürün olarak oluşan metan gazının ortamdaki yoğunluğu, bu yüzde çok önemli. %5 ile %15 dolayında olduğunda patlama meydana geliyor.
Metan gazının kokusu yok diye biliyorum, doğru mu?
Evet, evet.
Yani fark edilemediği için aslında insanları daha rahat öldürebiliyor o maden ocaklarında.
Çok doğru söylüyorsunuz. Ancak dedektörlerle ve şu madenlere kurulan sensörler yardımıyla bu gaz tespit edilebiliyor. Ve grizu olarak bilinen gazın patlaması madenlerde maalesef felaketlerle sonuçlanabiliyor.
Evet.
Evet, evet Mustafa Bey. Diğer bir tehlikemiz aslında enfeksiyonlar. Yer altında madenciler dar mekanlarda çalışıyorlar. Ve çok kişi yakın temas ederek çalışıyorlar. Burada enfeksiyon riski maalesef ortaya çıkıyor. Yine bu içinden geçtiğimiz ve en kısa sürede inşallah arkamızda bırakacağımız bu pandemi döneminde de kömür madenlerinin çalışanları için çok özel önlemler alındı. Özel bu yayılmasın diye COVID-19. Diğer bir tehlikemiz Mustafa Bey, ergonomik koşullar. Ergonomik koşullar yer altında çalışanlar için, özellikle kömür madenlerinde çalışanlar için vücut postürü veya ağır kaldırma, taşıma gibi sebeplerden dolayı ergonomik tehlikeler ortaya çıkıyor.
Evet.
Ayrıca kömür madenlerinde kullanılan taşınabilir makineler, dizel, benzin ve hidrolik sıvılar içermekte olup bunlar patlayıcı ve yanıcıdır. O zaman patlayıcı, yanıcı maddelerle bunları ateşleyen diğer kaynakların bir araya gelmemesi lazım. Yani bu hep söyleriz ki ateşle barut yan yana gelmeyecek.
Tabii.
O zaman maalesef kömür madenleri için yangın tehlikesi ortaya çıkıyor. Bu şekilde tehlikeleri kısaca özetleyebilirim. En başta söylemiştim aslında bir bunlar başlıca tehlikeler ama bunları önleyebiliriz. Evet. Mevzuatımız yani o kadar açıklayıcı ve önleme doğrultusunda geliştirilmiş bir mevzuat ki bunları tam olarak uyguladığımız zaman tehlikeleri ve riskleri tam olarak önleyebiliriz.
Evet, Berk Bey, tüm bu anlattıklarınızdan bir kez daha anlıyoruz ki kömür madeni işçilerimizin işleri hakikaten çok zor. Şimdi ben o ortamı düşündüğümde böyle tüylerim ürperiyor. Asla oraya inemeyeceğimi düşünüyorum şu anki ruh halimde. Düşüncem bu yönde. Ama onlar ekmek parası için o kadar kilometrelerce aşağı dar yerlere giriyorlar ki rızık davasına, ailelerini geçindirmek için, ülke ekonomisine katkıda bulunmak için hakikaten herkesin yapacağı bir iş değil. Çok zor. Allah yardımcıları olsun. Onlara da kolaylıklar diliyoruz buradan. Eğer bizi dinleyen kömür madeni işçilerimiz varsa sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Dilerseniz şuradan devam edelim şimdi. Bir de meslek hastalığı konusu var. Kömür madenciliğinde sık görülen meslek hastalıklarından biraz bahseder misiniz?
Tabii Mustafa Bey, seve seve. Aslında sağlıkçı değilim, sağlıkçılarımız kusura bakmasınlar ama yine de başlıca meslek hastalıklarından bahsedeceğim yer altında görülen. Ne dedik? Az önce tehlikeleri sayarken toz sorunu var dedik. Bu toz çalışanımıza, ciğerlerine zarar veriyor dedik. Ama bunun toz dediğimiz, tozlar da kendi içinde sınıfa da ayrılıyor Mustafa Bey. Biraz maden ocaklarında işte galeri açarken lağımlarda çalışanlarda silikoz görülüyor. Bu hastalığımız adı silikoz. Bu neden oluyor? Kristalize silis tozundan kaynaklanıyor. Ve bu bir kere tabii akciğerlere girdiği zaman biz ona saplanmak diyoruz. Saplandığı zaman yıllar sonra hatta 10 sene sonra diyelim bir rahatsızlıkla bir sağlık kuruluşuna başvurduğunuz zaman size silikoz tanısı konabiliyor. KOAH, o da çok aslında duymuş olduğumuz bir
hastalık. Tabii, çok hastalık. Ağır bir hastalık.
Ağır bir hastalık maalesef. Evet, o da yine kömür madenleri için çok tehlikeli ve sık görülen bir meslek hastalığı. Bu da yine az önceki silikoziz gibi öyle bir anda ortaya çıkan bir hastalık değil Mustafa Bey. Böyle yıllar sonra, 9-10 sene sonra tekrardan ortaya çıkıyor. Hatta emekli olduktan sonra size KOAH tanısı konabiliyor.
Evet.
Diğer bir meslek hastalığı kömür madenlerinde çalışanlarımız için kömür işçisi pnömokonyozu. Bu hastalık belki biraz daha az duyulmuş olabilir. Onun tanımını kısaca bir yapmaya çalışayım. İnorganik kömür tozlarının inhalasyon sonucu akciğerlerde birikmeleri ve sonun fibrozisle bitecek bir doku reaksiyonuna yol açmasıyla oluşan parenkimal bir akciğer hastalığı olarak tanımlanıyor. Bu sadece kömür madenlerimizde çalışanlarda ve kömür tozu kaynaklı meydana gelen bir hastalık. Diğer bir meslek hastalığına bakacak olursak bu da yine bilindik bir hastalık. Sadece nedeni tabii kömür madenleri değil, dışarıda da birçok sebepten buna yakalanabiliyoruz. Astım. Evet. Kömür madenlerinde çalışanlarda ağaç tozları, küf sporları ve diğer tozların solunması sonucu oluşuyor bu astım. Onun dışında hiç meslek hastalığı daha var. Az önce tehlikelerde
genelde nefes problemleriyle ilgili değil mi bu saydıklarınız, bu hastalıklar?
Evet, Mustafa.
Oradaki hepsi, toz, aslında, nem hep nefes yollarını, ciğerlerimizi etkiliyor.
Kesinlikle Mustafa Bey. İsterseniz bu cümlenin tamamını şöyle devam ettirelim. Sigara sağlığa zararlıdır.
Tabii, evet. Elbette.
Sigara içen bireylerde tabii bu hastalıkların ilerlemesi ve çok da hızlı oluyor maalesef.
Evet.
Bir fiziksel kaynaklı bir meslek hastalığımız daha var. O da gürültüden kaynaklı. Maalesef yüksek gürültüye maruz kalma, ne kadar çok maruz kalırsak zaman içinde duyma kaybına yol açabiliyor. Mustafa Bey.
İşitme kayıpları. Evet.
Tabii maalesef. Evet. Onu da ara ara çok önemli. Arada yapılan audio testleriyle ortaya çıkartılabiliyor. En kolay alışılan şey derler, gürültüye alışmak derler. Yalnız işte gürültüye alışmak da duyma kaybının ilk işareti olarak ortaya çıkar. Yani bir gürültüye alışırsanız ve gürültü sizi rahatsız etmiyorsa o zaman kulaklarımızı göstermemiz gerekiyor.
Hı hı. Evet.
Bir tehlike daha var, onu da isterseniz. Meslek hastalığı daha var, onu da sayayım. Radondan bahsettik. Çünkü bu da çok fazla böyle ortaya çıkan bir şey değil. Çok fazla üzerinde konuşulan bir şey değil ama böyle bir şey de var. Radon, madenlerde sert kayalıkları kazmak için kullanılan patlayıcıların taşları etmesiyle ortaya çıkan bir gaz. Radon gazı.
Hı hı.
Ve bu da ölçüm yapılmazsa tespit edilemiyor. Ve solunduğu zaman da kanserojen bir gaz.
Evet. Çok fazla risk saydınız.
Evet,
Allah
evet.
Tüm işçilerimizi muhafaza buyursun.
Amin, amin Mustafa Bey.
Ramazan
amin.
Görüntü videoları geliyordu. İşte iftarlarını maden ocaklarında açıyorlar.
Evet.
O görüntüler şöyle gözlerimizin evet. Önünde. Onların evet. Da iftarları, Ramazanları, oruçları kabul olsun inşallah.
Amin, amin. Mübarek.
Şimdi dilerseniz amin, mevzuata amin. Geçelim biraz da. Süremizin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Kömür madenleriyle ilgili güncel mevzuat düzenlemelerinde neler var?
Şimdi Mustafa Bey, mevzuat taşları hakikaten böyle yaşayan bir organizma gibi sürekli olarak işte bu ortam şartlarından, ülkemizin durumundan ve uluslar ve uluslararası standartlar değiştikçe mevzuatımız güncelleniyor. Tamamen çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla. Biz bakanlık olarak güvenli madencilik yaklaşımı ile çeşitli düzenlemeler yapıyoruz. Tüm yeraltı işletmeleri en az 6 ayda bir, diğer madenler ise yılda bir kez denetleniyor Mustafa Bey.
Hı hı.
Şimdi bizim madenlerimizle ilgili, kömür madenlerini de tabii direkt ilgilendiren bir yönetmelik. Maden işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğimiz var. Ve 2014 yılında bu yönetmenimizde bir yapılan değişiklikle biraz kömür madenleri için tabii faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında oksijenli ferdi kurtarıcı değişim istasyonları kurmak zorundadır hükmünü getirdik. Aynı yönetmelikte 10 Mart 2015 tarihinde yeniden bir değişiklik yaparak oksijenli ferdi kurtarıcıların, bu ferdi kurtarıcılar TSEN 13794 standartına sahip olması gerekiyor, zorunluluğu getirildi ve karbonmonoksit maskeleri kaldırıldı. Eskiden karbonmonoksit maskeleri kullanılıyordu. İLO'nun 176 sayılı sözleşmesiyle taahhüt ettiğimiz yer altında çalışanların takibini sağlayacak personel takip sistemi zorunluluğu getirildi. Bu zorunluluk 1-1-2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Diğer iş yerlerinde yılda bir yapılan tatbikatlar madenlerde 6 ayda bir görüntülü yapılmak üzere yönetmelikte değişikliğe gidildi. Bant konveyerlerde yangına karşı korumalı olma hükmü getirildi. Yine konveyerlerde ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensörlerin bulunması zorunluluğu getirildi. Madenlerin haritaları elektronik ortamda üretim ilerlemesi, havalandırma, tedbirlerin yerleşimlerinin görülmesi amacıyla 3 boyutlu, bu önemli bir konu, 3 boyutlu yapılması gerekiyor. Yine madenlerimizde insan naklinin yapıldığı yollarda eğim 18 dereceyi geçmemesi gerekiyor. Geçmesi halinde ise Mustafa Bey mekanik taşıma yapılması gerekiyor. Yine bu hüküm 1-1-2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Kömür içerisinde ilerlenirken yapılacak takimat olası bir yangının ilerlememesi için yanmaz malzemeden yapılması gerekiyor. Acil bir durumda çalışanların yer üstüne çıkmalarını kolaylaştırmak için hayat hattı kurulacak. Bunlar şu an madenlerimizde uygulanıyor. Hayat hatları, bu sayılmış olduğum değişiklikler. Evet. Devam edelim Mustafa Bey isterseniz. Yine aynı yönetmelik.
Biraz hızlandırabilir miyiz? Maalesef süremizin sonuna da geldik.
Geliyor muyuz? Tamam Mustafa Bey, tabii ki. 2016 yılında yine bir değişiklik daha yapıldı. Hayat hattı kullanımına yönelik olarak oksijen maskesi değişim istasyonlarını da içerecek şekilde düzenlemeler yapıldı. Hı hı. İş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğe uygun olarak yeterli ilk yardım donanımı sağlanacağı ve en geç 6 ayda bir olmak üzere düzenli tatbikatlar yapılacağı yönetmeliğinizde işlendi. Biraz hızlandım Mustafa Bey. İsterseniz 2017 yılı için yapılan bir iki önemli değişiklikten daha bahsedeyim burada. 1-6 madde işlerinde kullanılan bazı konveyerler bu standart çok önemli. TSEN 14.973 standartına uygun olması gerekiyor. Onun dışında Mustafa Bey, yerüstü maden iş yerlerinde kurtarma istasyonlarının kurulup kurulamayacağı hususu iş yeri özellikleri ve acil durum tatbikatı dikkate alınarak belirlenecek.
Evet.
Dilerseniz bu sorunuzu bu şekilde tamamlamış olayım.
Süremizin sonuna geldik ama birkaç dakikayla bu yaşanabilecek, evet, kaza ve meslek hastalıklarına karşı kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımları da konuşalım ve konuyu noktalayalım. Biraz bahseder, evet, misiniz bunlardan?
Evet Mustafa Bey, tabii bahsederim. Hızlıca bahsedeyim. Hatta şöyle en önemlisinden başlayarak bahsedeyim. Yeraltı kömür madeni ocaklarında metan gazı ortamlarda kullanılmak üzere TSEN 13.794 standartına uygun oksijenli ferdi kurtarıcı maske. Bunları gereksinimde kullanılmak üzere üzerimizde taşımak durumundayız. Onun dışında baretler var. Baretler madenlerde en yaygın olarak kullanılan kişisel koruyucu donanımlar. Bunlar parça düşmesine karşı en önemlimiz. Bu kafamızı koruyan baretler, evet, bundan mutlaka takılmalı. Onun dışında el, kol ve derde tahrişe neden olabilir bazı yapmış olduğumuz işler kömür madeninde. Bu yüzden eldivenler giymeliyiz. Onun dışında yeraltı taşıtları, makineler, güç kaynakları uzun vadede işitme kaybına sebep olabilecek yüksek gürültüye sahipler. Bu gürültüden korunmak için kulak koruyucular kullanmalıyız. Madenlerde yanmaya karşı koruyucu ve elbiseler giymeliyiz. Olası çünkü yangın tehlikesinden bahsetmiştik. Ondan korunmak için pamuklu yanmaz elbiseler giymeliyiz. Görünürlük için üzerine bu görünürlüğü kılmak için yansıcı şeritler çekebiliyor bu elbiselerin. Onun dışında tozdan bahsettik. Tozdan korunmak için yine toz maskelerini kullanmalıyız. Evet, bir de madenlerimiz kuru veya ıslak olabiliyor. Yer altında ıslak olabiliyor. Burada da ayaklarımızın herhangi bir işte mantar gibi tehlikeye yol açmasın, parazitler ayaklarımıza girmesin diye su geçirmez, çizmeler, beyaz çelik burunlu ayakkabılar tavsiye ediyoruz. Tabii bu kişisel koruyucu donanımları ölçümleri yaptıracağız, arkasından sistemlemesini yapacağız ve en son olarak tabii en son çare diye geçer kişisel koruyucu donanımlar çalışanımıza bu donanımları da vermemiz gerekiyor.
Evet. Evet, Sayın Attı.
Evet, tamam.
Bugün bizlere herhalde kömür madenciliği hakkında ayrıntılı bilgiler aktardınız. Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir konu. Dünyada ve ülkemizde kömür madenciliğinin geçmişi ve güncel durumu hakkında da başlangıçta bilgi aktardınız. Efendim, risklerini, tehlikelerini anlattınız bizlere. İnşallah bundan sonra tehlikelerle, risklerle karşılaşmayız. Ölümler olmaz. Sağlıcakla işlerine gidip gelirler madencilerimiz. Bunlar da, tekrar buradan kendilerine selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve konumuzu burada noktalıyoruz sizinle. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için.
Ben de çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Sağlıklı ve kazasız günler dilerim. Çok sağ olun.
Sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Berk Atlı bizlerle birlikteydi. Kendisiyle kömür madenciliği üzerine sohbet ettik. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Avrupalı Türkler köşemizde devam ediyor. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız telefon attığımızda. Sayın Ünver, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta sizinle Fransa'daki seçimi konuşacağız, Cumhurbaşkanlığı seçimini. Evet. Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapıldı. Seçimde evet. 12 aday yarıştı kıymetli hocam. Ortaya evet. çıkan tabloyu Fransa'da yaşayan Türkler, Müslüman göçmenler ve Türkiye-Fransa ilişkileri açısından nasıl değerlendirirsiniz? Dilerseniz böyle başlayalım.
Evet. Çok büyük bir sürprizle karşılaşılmadı pazar günü yapılan ilk tur seçimde. Aslında Macron'un büyük ölçüde birinci olacağı, birinci çıkacağı belliydi. Hı hı. Tabii onu yakından izleyen çok da büyük puan farkı olmamakla birlikte Marine Le Pen'in ikinci olacağı düşünülüyordu. Bu arada bir aşırı sağcı aday daha var. Onun oylarının da Marine Le Pen'e ikinci turda geçeceğini düşünecek olursak esas itibariyle Marine Le Pen'in biraz daha da güçleneceğini söylemek mümkün. Ancak tabii Macron her ne kadar çok başarılı bir cumhurbaşkanı olmadıysa da, öyle bir dönemi geride bırakmadıysa da büyük ölçüde işte seçimde üçüncü çıkan sosyal demokrat adayın oylarını almak suretiyle herhalde bu seçimi kazanır diye düşünüyorum. Ama bunun tersini düşünenler de var, tersini iddia edenler de var. Çünkü yani kabul etmek lazım. Almanya'da olduğu gibi Fransa'da da bir popülist aşırı sağ damar giderek daha fazla güç kazanıyor. Kazanmaya da devam evet, edecektir evet. yani bundan sonra. Dolayısıyla bir sürprizlere karşılaşılabilir diye düşünüyorum. Ama şimdi böyle aslında Macron ve arasında, Le Pen arasında bir mukayese yapmak gerekirse Fransa'da yaşayan özellikle Müslüman göçmenlerin 40 katır mı 40 satır mı diye düşünmelerini de anlayışla karşılamak lazım. Çünkü her iki adayda ve işte şimdiki Cumhurbaşkanı veyahut da müstakbel Cumhurbaşkanı Macron da dahil olmak üzere her iki adayda aslında hem Müslüman göçmenlere hem İslamiyet'e sıcak bakmayan adaylar. Hatta Marine Le Pen'in çok düşmanca ifadeleri var. En son bugün bir fotoğraf gördüm. Bir siyahi hanıma sarılmış. Fakat elini değmemeye çalışıyor tenine.
Evet ben de gördüm onu.
Bu yani çok tabii aslında ilkelliktir. Başkalarına her türlü işte aşağılayıcı sözlerle, yaklaşımlarla yaklaşan daha doğrusu sözlerle, düşüncelerle yaklaşanların ama kendi işlerinde bu tür insan hakları zedeleyici tavırlardan bir türlü kurtulamadıklarının bir göstergesi diye
kıymetli hocam esasında evet. bir riyakarlık göstergesi. Evet. Seviyormuş evet. gibi yapıp içeride sevmiyor aslında.
Yani oy kaygısıyla yapılmış
evet.
hareketler.
Tabii, falan. Tabii.
Siyasete yansıması da hiçbir zaman onların lehine olmayacaktır. Yani bu başka türlü düşünülemez. Fakat şimdi tabii hani 40 katır mı 40 satır mı dedim ama yani ehvenişer olarak Macron demek gerekiyor. Çünkü ne kadar işte aleyhtar sözler söylese de Türkiye'ye olan bakışı da zaman zaman biliyorsun yani kabul edilecek derecededir. Ona rağmen işte yine bir devlet aklı devreye giriyor öyle durumlarda. İşte ise yani Fransa tabii köklü bir devlet, köklü bir tarihi var. Ona göre de icabında tavrını değiştirebiliyor.
Evet, kıymetli hocam.
Evet.
Ehveni şer olarak Macron dediniz ya, hani kötünün iyisi olarak Macron anlamı çıkıyor
evet.
buradan.
Evet.
Yani
evet.
Macron'un tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi Müslümanlar ve Türkler açısından Le Pen'e göre daha mı iyi olur?
Bence
bunu
öyle
mu anlıyoruz?
Tabii. Yani Le Pen'in böyle her an çok daha radikal kararlar alma ihtimali olduğunu unutmamak lazım. Yani söylemleri o istikamette. O söylemle bu babasından da daha şey oldu. Biliyorsunuz babası da bu partinin Front National Milliyetçi Cephe Partisi'nin kurucusuydu. Fakat daha sonra Babasını yeterince radikal bulmadığı için arası bozuldu babasıyla. Marine Le Pen'in ve babasını şey etti, yani diskalifiye etti bir anlamda.
Evet.
Şimdi böyle olunca çok radikal ve yani şiddet bir tavrı var bu hanımefendinin. İktidara geldiği takdirde yarı başkanlık sistemi, ama yani çok da güçlü bir yarı başkanlık sistemi diyelim. Yani başkanın güçlü bir konumda olduğu bir yarı başkanlık sistemi. Yani öyle kolay kolay memnun edici bir politika uygulamasını beklememek lazım Müslümanlara karşı.
Yani. Evet, evet.
Evet, yani bizim de orada 700 bin civarında vatandaşımız var. Fransa'da yaşayan Türklerin de bu konuda aslında biraz tedirgin olduklarını düşünüyorum, ama ilk sırada olmamaktan dolayı, yani aslında Müslüman göçmenlerin büyük bir çoğunluğu aslında Kuzey Afrika kökenlidir. Fas'tan, Cezayir'den, Tunus'tan çok sayıda eski sömürgeleri olduğu için göçmen almıştır. Onun ötesinde yine Afrika'dan çok, yani siyahi Afrika'dan da çok sayıda göçmen var Fransa'da. Onların da büyük bir kısmı Müslüman. Hmm. Özellikle Batı Afrika kökenli olanlar, Senegalliler, işte Nijerliler, efendim işte Burkina Faso'lular, Moritanyalılar falan, bunlar da Müslüman. Ondan sonra netice itibariyle bir önemli bir sayı çıkıyor ortaya. Yani nüfusu 60 milyon civarında, 7-8 milyon civarında Müslüman bir nüfus var. Bu az bir rakam değil. Ama tabii bunları da çok fazla üzmek herhalde herhangi bir politikacının önde gelen amacı olmamalı diye düşünüyorum, ama işte dediğim gibi bu ekstremist aşırı uçlardaki politikacıların bazen radikallikleri akıllarının üstüne çıkıyor. Aklın üstüne çıkan bir radikallikle bir takım yanlışlar yaparsınız. Bu aynı zamanda sizin kendi toplumunuza da zarar verir. Sadece hedefe koyduğunuz insanlara değil, kendi insanlarınıza zarar verirsiniz. Bir bütün olarak toplumun huzurunu bozarsınız. Yani böyle bir noktaya gelir mi bilemiyoruz. Vücuduna değmeye değmemeye çalışan Afrikalının acaba hangi çıkarını nasıl işte koruyacaktır, temsil edecektir Afrikalı göçmeni daha doğrusu.
Evet.
Bu konuda tabii çok mütereddittim yani.
Evet.
Marine Le Pen için söylüyorum.
Hı. Sayın Ünver, şimdi Fransa'da evet. Macron ve Le Pen ikinci turda yarışacak.
Evet.
Ve Fransa Cumhurbaşkanı seçimini kaybeden Macron'a da adaylardan bir oy çağrısı geldi. Cumhurbaşkanı Macron'un ikinci tura kaldığının açıklanmasının ardından solcu ve sağcı adaylar seçmenleri aşırı sağcı Le Pen'e karşı Macron'a oy vermeye çağırdı diye bir haber okudum bugün. Aynı zamanda Sosyalist Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı da Macron'a bir destekte bulunmuş. İşte yaptığı açıklamada seçimin ikinci turunda Macron'a oy verilmesi çağrısında bulunuyor seçmene. Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi bu geçen seçimde de böyle olmuştu. Yani Macron aslında kimse beklemiyordu Cumhurbaşkanı olacak. Birdenbire böyle zembille iner gibi. Tabii toplumun içerisindeki liberal kesimler bu Marine Le Pen'in gelmesi halinde Fransa toplumunun çok ciddi çalkantılara uğrayacağını bildikleri için, biraz da tabii ideolojik nedenlerle o tarafa oy verilmemesi için istemedikleri halde işte kerhen Macron'u destekleyecekler.
Yine ehvenişer olarak değil mi?
Öyle düşünecekler. Yani evet. Başka, çünkü başka bir aday Melanchthon vardı. İşte o da aslında üçüncü sırada daha makul gözüküyor. Ama sonuç itibariyle işte seçimdir. Yani seçimde neyle karşılaşacağınızı bilemiyorsun.
Evet.
Önceden bazı öngörüler, bazı tahminler yapılsa dahi çok kesin bir şey söylemek önceden mümkün değil. Yani ayın 24'ünde yanılmıyorsam seçim ikinci tur ve bu ikinci turla birlikte Fransa'da mesele bitecek. Ama aynı şeyi filmi tekrar yaşıyoruz. Yani bundan işte geçen defa karşıda hangi sene 2017 oldu seçim yapılıyor da 18. Seçim yapıldığı zaman yine böyle ikinci turda istemeye istemeye Macron'a oy verdiler. O da bundan tabii istifade etti ve Cumhurbaşkanı oldu. Yani evet. Siyaset işte her ülkenin kendi özgün koşulları var. O özgün koşullarının dışında dış etkenlerin de çok önemli rolü olduğunu biliyoruz. Ama yani neticede Fransız seçmeniyle sandık nihayet kapalı bir yerde baş başa kalacaklar. Ve o baş başa kalışın sonucunda da ortaya bir sonuç çıkacak. Tabii Türkiye ile olan münasebetleri açısından bakacak olursak Fransa'nın özellikle Doğu Akdeniz konusunda biliyorsunuz çok karşı karşıya geldik. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını müdafaa etmeye çalışan Türkiye kendi çıkarlarını nihayet ve haklı çıkarlarını müdafaa etmeye çalışırken Fransa'nın olumsuz tutumuyla karşılaştı. Ve Fransa'nın özellikle Yunanistan'ın haksız olarak bu Meyit Adası'nın kıta sahanlığı olduğunu varsayarak işte bir takım girişimlerde bulundu. Hatta zaman zaman böyle bir takım neredeyse askeri gerginliklerin de olabileceği ortamlar, durumlar yaşandı geçtiğimiz yıllarda. Bu tutumu Fransa'nın aslında Türkiye'de tabii üzüntü yaratmıştır. Yani Türkiye'nin Fransa'yla birçok iyi ilişkileri de var aynı zamanda. Yatırımlar açısından olsun, içinde yaşayan vatandaşlarımız açısından olsun ve tarihi boyutuyla da aynı şekilde. Fakat işte Avrupa Birliği, Fransa, Batı falan işte böyle belli kategorilerle, belli taksonomilerle konuşuyoruz. Böyle bir genel tavır sergiliyorlar Türkiye'nin çıkarlarına karşı. Macron da bu şeyde, bu bağlamda aslında rahatsız edici figürlerden biridir yani. Onu o şekilde değerlendirmek lazım. Ancak evet, son zamanda özellikle bu Ukrayna-Rusya savaşı sırasında Türkiye'nin gösterdiği diplomatik performansı çok etkili olduğu gözüküyor. Dolayısıyla Türkiye'nin değerlerinin yaptığı, Türkiye'nin politikasının değeri biraz daha anlaşılmış vaziyette. Hele son İstanbul görüşmelerinden falan sonra. Ve bundan sonra da Türkiye bu konudaki etkinliğini devam ettirecek. O nedenle bir saygı duyma seziniyorum ben Türkiye'ye karşı. Bu da umarım ki bundan sonraki ilişkiler için bir iyi başlangıç sağlar. Dolayısıyla Türkiye lalet, hep söyleriz yani laletten bir ülke değil. Türkiye'nin dostluğu önemli. Fransa'nın da bu dostluğun değerini bilmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Aksi halde kimse de faydalanmıyor. Yani burada biliyorsunuz yani çekişmeler, çatışmalar maalesef çok fazla. Bölgede özellikle. Dünya öyle oldu. Tabii. Dünya yeni bir soğuk savaşın eşiğinde veya tam da ortasında diyoruz.
Maalesef. Evet. Evet kıymetli hocam, Fransa'da iki güçlü aday Macron ve Le Pen karşı karşıya yarışıyorlar. Şunu da hatırlatalım. Fransa'da Cumhurbaşkanı seçimini şu anda devam ediyor seçim. Fransa'da Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı Macron'un ikinci tura kaldığının açıklanmasının ardından solcu ve sağcı adaylardan Macron'a destek gelmişti. Ve evet. Macron ve Le Pen 2017'de de Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iki sırada bitiren adaylar olmuştu. İkinci turda %66,1 oy alan Macron Cumhurbaşkanı seçilmişti.
Evet.
Bunu da son artık olarak hatırlatalım.
Şeyde, o zaman yani %24'lerde kalmıştı ilk turda zannediyorum.
Evet.
Yanlış hatırlamıyorsam. İşte tabii böyle bir sonuç çıkacak yine. Öyle gözüküyor. Gerçi işte bunun tersini düşünenler de var. Bu olur ama yani seçim arifesinde, seçimler sırasında, işte kampanyalar sırasında falan filan farklı düşünceler, farklı öngörüler ortaya çıkabiliyor. Fakat pek büyük bir değişiklik olacağını sanmıyorum. Yine Emmanuel Macron Fransa Cumhurbaşkanı olarak görevine devam edecek.
Umarız herkes için hayırlı sonuç olur. Biz evet, de merakla bekliyoruz seçimin sonucunu.
Herkes için derken tabii öncelikle orada yaşayan vatandaşlar.
Tabii elbette.
Ve tabii genel Fransız toplumu aynı zamanda da dünya için faydalı
tabii,
olur.
Dünyanın huzuru için, refahı için iyi olur inşallah. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Başka bir programda görüşmek dileğiyle.
Görüşmek dileğiyle. Saygılar.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Avrupalı Türkler köşemizde İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver bizlerle birlikteydi. Fransa'daki Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerine, seçimi üzerine değerlendirmelerde bulundu kıymetli hocamız ve bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve mikrofonda bendeniz Mustafa Çamlıca. Bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Güne Bakan.